Ayrım 10. Sayfa 95. 2. İnsan ve Yaratıcı. Kaliforniyalı Jim Klinging kendisini tesir altında bırakan bir hatırasını şöyle nakleder. Liseyi bitirdikten sonra eczacılık eğitimi almaya başladım. Kimya dersleri bilhassa dikkatimi çekiyordu. Teknolojinin ancak 1500 derece ısıda üretebildiği amonyak insan vücudu tarafından 37 derecelik vücut ısısında meydana getiriliyordu. İlim bunu açıklayamıyordu. Tahsilim sırasında böyle misallerle çok karşılaştım. O halde bu hiç aksamayan düzenin mutlaka bir kurucusu vardı. Allah'ın varlığını içimde hissediyordum. A. Arı, Y. Kara Bulut, Neden Müslüman Oldum? Sayfa 143. İnsana bu hissi veren sayısız hakikat vardır. Bunların birçoğunu gündelik hayatımızda müşahede edip dururuz. Ancak nedense üzerinde pek düşünmeyiz. Son derece mükemmel ve üstün vasıflarla tezyin edilmiş bir vaziyette dünyaya gelen insanoğlu, Allah inancını fıtratında getirir. Kendi üzerinde ve kainatta seyrettiği muhteşem ahenge bakarak bu inancını kuvvetlendirir. Anne babasının ve diğer insanların muhtelif sebeplerle saptırması ve yanlış yönlendirmesi olmadığı müddetçe, bütün varlıkları insandan çok daha kuvvetli ve yüce bir zatın yarattığını düşünür. Bütün insanlarda Allah fikri vardır. Batı'da 18. yüzyıldan itibaren dinin menşei konusunda kutsal kitapların verdiği bilgi dışında bazı kaynakların tespitine çalışılmış, arkeolojik, antropolojik, paleontolojik araştırmalarla elde edilen neticeler ve muhtelif kaynaklar değerlendirilerek ilkel kabile dinlerinden en gelişmiş olanlarına kadar bütün dinlerde Tanrı kavramının bulunduğu anlaşılmıştır. Profesör Doktor Günay Tümer, Din, Mat, Diya, 9-315-316. Andrew Lang, Güneydoğu Avustralya'daki ilkel kabileler hakkındaki son bilgilere dayanarak, insanların ahlaki adaba uyup uymadığını denetleyen ve gökte bulunan bir yüce tanrı kavramına her yerde rastlandığını ortaya koymuştur. William Schmidt de Der Ursprung der Göttlichkeit isimli eserinde, bütün ilkel kabilelerde mutlaka bir yüce varlık inancının delilleri bulunduğunu ispat etmiştir. Bunun başkanlığını yaptığı Viyana Etnoloji Ekolü, bu yüce varlığın merhametli, şefkatli, lütuf sahibi olarak tasavvur edildiğini ve gökte varlığını sürdürdüğüne inanıldığını ortaya koymuştur. Bütün dini gelişmelerin başlangıcında görülen her şeye kadir bir yüce varlık inancının tarihi, kültürel değişmeler sonucu daha sonraları politeizm, animizm gibi inançlara dönüştüğü, bununla beraber bu eski inancın izlerinin hala mevcut olduğu tezi ilmi çevrelerce açıklandı. Avustralya, Polinezya, Kongo, Moğolistan ilkel kabilelerinde, Zulularda, Güney Afrika avcı yerlilerinde ve benzeri ilkel toplumlarda yüce varlık, ulu tanrı inancı onların en eski kültürlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. Profesör Doktor Günay Tümer, Din, Mat, Diya, 9-317. İnsan idraki, selim bir irade ve temiz bir tefekkürle, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ile fiillerine, eserlerine nazar edecek olsa, onun inkarcı olması asla düşünülemez. Yaratıcı inkar, zihni ve fikri faaliyetle kalbi tahassüsün bozulduğu yerde başlar. Yani eğer zihin ve kalp selim fıtratını muhafaza ederse, bir şahsın küfre sürüklenmesi mümkün değildir. Eğer küfür aleminde gözünü açmış bir kimse ise, küfürden kurtulma ihtimali çok yüksektir. Buna örnek olarak Hazreti İbrahim'in müşrik bir çevrede doğup büyümesine rağmen sırf zihni ve kalbi melekeleriyle Allah Teala'nın varlık ve birliğini hissederek tevhid inancına ulaşması verilmiştir. En'am 76-79. Bu itibarla mutlak münkir olmak düşünen bir beyin için mümkün değildir. Zira bir şeye yok demekle işin içinden çıkılmaz. İkna edici, doğru delil ve ispatlar gerekir. Allah'ın yokluğunu ispat eden bir delil bulmak mümkün değilken, onun varlığını gösteren deliller pek çoktur. Bunlardan herkesin kolayca müşahede edip durduğu birkaç misal şöyledir. Bebeğin oluşumu, doğması, doğduğu anda annenin süt üretmeye başlaması, çocuğun büyümesi, akıl ve idrak sahibi olması, daha da önemlisi hangi maddelerden yaratılıp ne hale geldiği. Göklerin ve yerin insanın yaşamasına müsait bir şekilde yaratılması, insanların aynı ana babadan çoğalmış olmalarına rağmen dillerinin ve renklerinin farklı farklı olması. İnsanların gece istirahat edip uyumaları, gündüz de rızık temini için gayret etmeleri ve bu vakitlerin bahsedilen işler için en uygun şekilde ayarlanmış olması. Gece ile gündüz, güneş ile ay ve bunlardaki şaşmaz nizam. İnsana korku ve ümit veren şimşeğin çakması, gökten suyun gayet muntazam bir şekilde inmesi ve kupkuru ölmüş gibi görünen toprağı harekete geçirip tekrar diriltmesi. Fussilet 37-39. Göklerin ve yerin çok dakik bir sistem dahilinde ayakta durması ve içlerindeki sayıya gelmez canlıların yaratılması. Rüzgarların yağmuru müjdeleyerek esmesi, bulutları muhtelif yerlere sevk etmesi, göllerin ve denizlerin oluşması, dağ gibi gemilerin binlerce groston ağırlıklarıyla su üstünde yüzmesi, üzerine yüzlerce uçağın inip kalktığı küçük bir şehir mahiyetindeki uçak gemilerinin okyanuslarda yol alması, aynı su ve aynı toprakla beslendikleri halde farklı farklı bitkilerin yetişmesi. Rum 20-46, Şura 29-32, Yasin 33-41, Bakara 22. Ayrıca bakınız İbrahim 32-33, Rum 40-48-54, Fatır 9, Mümin 61-64-79, Casiye 12, Talak 12. Bütün canlılara gökten ve yerden rızık verilmesi. Fatır 3. Bu ve benzeri kudret tezahürleri pek çoktur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle der: "Ey oğul, yazıyı bir yazarın yazdığını düşünmek mi, yoksa kendi kendine yazıldığını düşünmek mi akla daha uygun düşer? Ey hünersiz kişi, söyle bakalım, evin bir ustası bir mimarı olmasını düşünmek mi akla daha uygundur, yoksa ustası ve mimarı olmadan evin kendi kendine meydana geldiğini düşünmek mi? Güzel bir sanat eseri tembel ve gayretsiz bir adamın elinden mi çıkar, yoksa maharetli, gözü görür, hissiyat sahibi bir kişinin eseri midir?" Mesnevi cilt 6 beyt 368-371. Nakışlar, resimler ister haberleri olsun ister olmasın, hepsi de onları yapanın elinden çıkar. Testici testiyle uğraşır, onu yoğurur, şekil verip yapar. Testi ustası olmadan hiç kendi kendine genişler uzar mı, yani şekillenir mi? Tahta dülgerin eline sığınmıştır, ona tabi olmuştur. Öyle olmasaydı kesilip biçilir miydi, başka tahtaya eklenir miydi? Elbise bir terzinin eline geçmeden kendi kendine nasıl biçilir, nasıl dikilirdi? Ey akıllı kişi, su kabı sakanın elinde olmasaydı kendiliğinden nasıl dolar, nasıl boşalırdı? Sen de her an, her nefes dolmadasın, boşalmadasın. Şu halde ey hikmet sahibi kişi, o eşsiz, o büyük yaratıcının sanat elindesin. Bir gün olur da gözündeki perde kalkar, sır bağı çözülürse sanatın, sanatkarın elinde halden hale girmekte olduğunu anlarsın. Mesnevi cilt 6 beyt 3332-3341. Değirmen taşının dönüşünü görünce, gel de onu döndüren derenin suyunu seyret. Havaya yükselen tozu toprağı görüyorsun. Tozu toprağı havalandıran, estiren rüzgarı da gör. Düşünce tencerelerinin kaynadığını görüyorsun. Aklını başına al da onu kaynatan ateşi de gör. Ne zamana kadar dolabın dönüşünü seyredeceksin? Başını çevir de şu hızla akıp giden suyu da gör. Mesnevi cilt 5, beyt 2900-2905. Gökleri direksiz yükseltmek, güneşi ve ayı kendi emrine amade kılmak. Rad 2 gibi büyük işler, aklı sayesinde en kuvvetli varlık da olsa insanın yapabileceği bir şey değildir. Bunun kendi kendine olması da düşünülemez. Duyu organlarımızla algıladığımız cisimlerin sürekli ihtiyaç içinde bulunduğunu ve devamlı değişikliğe maruz kaldığını müşahede etmekteyiz. Başkasına muhtaç olan ve değişen her şey kadim olmayıp sonradan yaratılmıştır. Aklımızda da söz konusu hususiyetleri taşıyan, hareket ve sükundan uzak kalamayan kainattaki nesnelerin yaratılmış olduğunu, her yaratılan şeyin de bir yaratıcısı olduğunu kabul eder. Maturidi Kitabül Tevhid sayfa 11 ila 19. Profesör Doktor Bekir Topaloğlu. Allah Mat Diya 2 475. İnsan başta kendisi olmak üzere göklerde ve yerdeki canlıların her şeyleriyle Allah Teala'ya muhtaç olduğunu devamlı müşahede etmektedir. En basitinden şunu görmektedir. Diğer canlılarla birlikte insan organizmasındaki faaliyetlerin hemen tamamı, mesela kalp atışları, nefes alıp vermek, böbreğin kanı süzmesi, diğer bütün organ ve hücre içi faaliyetlerle, bunlar arasındaki haberleşme ve yardımlaşma faaliyetleri, insan iradesinin dışındaki programlarla idare edilmektedir. İnsan vücudundaki sadece bir tek doku hücresinin içindeki yüzlerce çeşit biyokimyasal reaksiyonun yönetimi ve kontrolü bizim irade ve şuurumuza bırakılsaydı belki birkaç dakika bile dayanamazdık. Doçent Doktor Şakir Kocabaş, Kur'an'da Yaratılış, sayfa 115. Bunu tefekkür eden insan, dünya üzerindeki bütün canlı ve bitkilerin hayatta kalabilmek için nasıl büyük bir ilim ve kudret sahibi varlığa muhtaç olduğunu hemen fark eder. Tesadüf imkansız. Varlıkların meydana gelişini ve muhteşem bir ahenk ve sistem içinde devam edişini tesadüfle izah etmek mümkün değildir. Profesör Doktor Edwin Conklin şöyle der: hayatın tesadüf eseri meydana geldiğini iddia etmek, bir matbaada rastgele vaki olan bir patlama neticesinde muazzam bir ansiklopedinin ortaya çıktığını iddia etmek gibidir. The Evidence of God. P. 174. Profesör Doktor Vahidüddin Han, İslam Meydan Okuyor, sayfa 129. 10 adet marka alarak üzerlerine sırayla birden 10'a kadar bir rakam yazsak, sonra bunları cebimize atarak iyice karıştırsak, sonra da rakamların sırasına göre birden 10'a kadar birer birer çıkarmaya çalışsak, cebimizden çıkaracağımız her markayı tekrar içeri koymak şartıyla üzerinde bir yazan markayı ilk teşebbüste çıkarma ihtimali 10'da 1'dir. Üzerinde 1 ve 2 yazan markaları sırayla çıkarmak %1 ihtimaldir. Fakat 1, 2, 3, 4 numaralı markaları sırayla ardı ardına çıkarma ihtimali 10.000'de 1'dir. Bütün markaları birden 10'a kadar sırasıyla ardı ardına çıkarma ihtimali ise 10 milyarda 1'dir. Bu misali veren Amerikalı meşhur alim Cressy Morrison sözlerine şöyle devam eder: böylesine basit bir misali tercih etmemdeki hedef, gerçeklerin tesadüf karşısında ne derece imkansız hale geldiğini izah etmekten başka bir şey değildir. A.C. Morrison, Man Does Not Stand Alone, sayfa 21, Profesör Doktor Vahidüddin Han, İslam Meydan Okuyor, sayfa 130-131. Canlı varlıkların hayatı, oksijen, hidrojen, karbondioksit ve muhtelif şekilleriyle diğer karbon gazlarının birbirleriyle kurdukları ahenkli terkiplere dayanır. Bu gazların istenilen nispette ve hayat için elverişli bütün hususiyetleriyle belli bir gezegende tesadüfen birleşmeleri için 10 milyonda bir bile olsa ihtimal yoktur. Uzayın yaratıldığı ilk andan itibaren, uzaydaki bütün madde sadece bir tek proteini tesadüfen ortaya çıkartmaya çalışsaydı bu bile mümkün olamazdı. Örnek olarak kanımızdaki oksijeni akciğerlerden hücreye taşıyan hemoglobin proteinini ele alalım. Proteinler bildiğiniz gibi amino asitlerin arka arkaya gelmeleri sonucunda oluşurlar. Amino asitlerin oluşturduğu bu sırada bir tek amino asidin yer değiştirmesiyle protein, protein olmaktan çıkar ve vazifesini yapamaz. Mesela orak hücre kansızlığı denen öldürücü hastalık, hemoglobinin tek bir amino asidinin değişikliğinden kaynaklanır. İnsan vücudunda 20 çeşit amino asit vardır. Bir hemoglobin proteini ise 574 amino asidin belli bir sırayla arka arkaya gelmesiyle oluşur. İnsan vücudundaki amino asitlerin bu proteini oluşturmak için arka arkaya geldiğini düşünelim. Bu proteinin birinci sırasındaki amino asidin tesadüfen oluşma ihtimali 1 bölü 20'dir. ikinci sıradaki amino asidin oluşma ihtimali 1 bölü 20 çarpı 1 bölü 20'dir. Proteinin bir bütün olarak oluşma ihtimali ise 1 bölü 20 üzeri 574'tür. Matematikten anlayanlar bu sayının imkansız demek olduğunu hemen anlayacaklardır. Fakat biz yine de bu sayının neden imkansız olduğunu göstermeye çalışalım. Uzayda tahmin edilen atom altı parçacık sayısı 10 üzeri 80'dir. Yani bu sayı kainatta var olan en büyük sayıdır. Kainatın tahmin edilen ömrü ise 15 milyar yıldır. Kainat 15 milyar yıl çarpı 365 gün çarpı 24 saat çarpı 60 dakika çarpı 60 saniye eşittir 473.40.30.30.30.30 saniye ömründedir. Evrende var olan parçacık sayısını 10 üzeri 80, evrende var olan saniye 10 üzeri 18 civarı ile çarparsak 10 üzeri 98 civarında bir sayıya ulaşırız. 10 üzeri 100'ün bile 10 üzeri 98'in 100 katı olduğunu unutmayın. 20 üzeri 574 ise telaffuz edilemeyecek kadar büyük bir sayıdır ve 10 üzeri 98'den kat kat kat büyüktür. Bu sayı şunu ifade etmektedir. Kainatta var olan tüm parçacıklar, elektron, proton gibi, eğer birer amino asit olsaydılar ve kainatta var olan her saniye bir defa hemoglobin atomunu oluşturmaya kalksaydılar, yine de tek bir hemoglobin atomu bile oluşamazdı. Üstelik bu ihtimal hesabı amino asitlerin var olduğu, tüm amino asitlerin canlı bünyede kullanılan sol elli amino asitler olduğu, proteinin gerekli 3 boyutlu katlanmasının gerçekleştiği, protein oluşunca işlemlerin dondurulmasının gerekliliği gibi etkenlerin hepsi yok kabul edilerek yapıldı. Tüm bu aşamalar ihtimale eklense imkansız olan daha da imkansızlaşırdı. Fakat eldeki sayı öyle bir imkansızlığı ifade etmektedir ki matematikten anlayan bir kimse için bu yeterlidir. İşte tesadüfen oluşması imkansız bu hemoglobin proteinini vücudumuz her saniye milyarlarca adet üretmektedir. Evet, yanlış okumadınız. Her saniye ve milyarlarca. Kur'an Araştırmaları Grubu, Kur'an hiç tükenmeyen mucize. İstanbul 2008, sayfa 217-218. Varlıklara baktığımızda hepsinde kendine mahsus bir gaye, bir maksat ve bir fayda takip edildiği göze çarpmaktadır. Hiçbir şeyde abes, gayesizlik, manasızlık ve israf sayılacak bir durum müşahede edilmez. Halbuki ne madde aleminde, ne bitki ve hayvanlar aleminde, ne de eşya ve hadiselerde akıl ve idrak mevcut değildir. Kainattaki bu şuurlu işleyişi, bu hikmet ve gayeleri ancak hikmeti sonsuz, yüce bir varlığa isnat ettiğimiz takdirde makul bir yol tutmuş oluruz. 3. Yaratıcının vasıfları. İnsan, yaratılan varlıkları seyredip hususiyetlerini incelediğinde onları meydana getiren yaratıcının bazı vasıflarını kolayca idrak edebilir. Baştan onun var olduğunu anlar. Sonra acziyet, eksiklik ve yaratılmışlık gibi uluhiyete yakışmayan noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu düşünür. Akıl yürütmeye devam eder. Bütün varlıkları yaratıp onlara yegane malik olabilmesi için onun ezeli ve ebedi olması zaruridir. Yani varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Zira sonradan meydana gelmiş olmak hem eksiklik ifade eder hem de bütün varlıkları yaratma vasfına ters düşer. Sonlu olması da aynı şekildedir. Yaratıcı sonradan olanlara, yaratılmışlara benzemez. Varlığı için başkasına muhtaç değildir. Bu durumda yaratıcı herhangi bir şekle bürünmüş veya sınırlandırılmış değildir. Yine o, kemiyet ve hacimden, basit veya birleşik parçalardan teşekkül etmemiştir. Mahiyet ve keyfiyetle tavsif edilemez. Mekan tutmaz, üzerinden zaman geçmez. Hiçbir şey ona benzemez ve hiçbir şey onun ilim ve kudretinin dışında kalmaz. Profesör Doktor Bekir Topaloğlu, Allah, Mat, Diya 2, 488-489, Nesefi, Akaid, sayfa 31-36. Yaratıcının yemek içmek gibi ihtiyaçları yoktur. Onun dua ve ibadet etmeye de ihtiyacı yoktur. İlah neden kendisine karşı bunları yapsın ki? Birden fazla yaratıcının veya ilahın olması her biri için acziyet, eksiklik ve yaratılmışlık gibi noksan sıfatları gerektireceğinden onun bir tek yaratıcı olması zaruridir. O halde fiilen mevcut olan yaratıcının varlığı diğer hiçbir şeyin varlığına benzemeyecek şekilde kendi zatına hastır ve bu sebeple bir tek olmanın en emsalsiz üstünlüğüne sahiptir. Farz-ı muhal iki ilah olsaydı kullar hangisini tercih edecekleri hususunda tereddüde düşer, kalplerinde huzur bulamaz, şüphe kıskacında kıvranıp dururlardı. Onun tek bir ilah olduğu şundan da anlaşılmaktadır. Gökten inen yağmur, yerden çıkan domates biber, dalında yetişen elma armut, dünyanın her yerinde aynı şekilde, aynı renkte ve aynı lezzettedir. Aralarındaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sanki birbirlerinden haberleri var gibi. Bu da insana bütün varlıkların tek bir elden çıktığını gösteriyor. Vahdaniyet inancına bağlı olduğunu söyleyen bazı insanlar Allah'ın sıfatlarında yanıldıklarından, yani antropomorfik insani özellikler taşıyan, ete kemiğe büründüren, müşahhaslaştıran, Allah'ı şekillendiren bir yol tutarak ona noksan sıfatlar izafe ettiklerinden dolayı doğru bir vahdaniyet görüşüne sahip değildirler. Sonsuz bir ilim, insanı ve kainatı akıl almaz bir mükemmellikte yaratan kuvvetin sonsuz bir ilme sahip olması gerekir. Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa hepsini bilmelidir. O gaybleri bilen öyle bir zat olmalı ki onun ilminden göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile kaçmamalıdır. Zerreden daha küçük ve daha büyük bütün her şey bilgisi dahilinde olmalıdır. Sebe 2-3. Her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksiltip neleri artırdığını bilmeli ki her şeyi bir ölçüye göre yapabilsin. Gayb ve şehadet alemini bilmelidir. Sözünü gizleyenle açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün meydanda gezen, onun ilmi karşısında hep aynı durumda olmalıdır. Yani gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmelidir. Taha 7, Kasas 69, Secde 6, Hud 5, Ra'd 8-10. Sayıya gelmez nimetler lütfederek, imtihan dünyasına gönderdiği insanlara ahirette mükafat veya ceza verebilmesi için onların kalplerinde ne var ne yok en iyi şekilde bilmelidir. Nisa 63, Ali İmran 119-154, Maide 7, Enfal 43, Hud 5, Lokman 23, Fatır 38, Zümer 7, Şura 24, Tegabün 4, Mülk 13, Adiyat 10. İnsanın yaptığı bir amel hardal tanesi kadar küçük de olsa, bir kayanın içinde saklı bulunsa yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında dursa mutlaka yaratıcı onu bilmelidir. Lokman 16. Hasılı yaratıcı mutlak ilme sahip olmalı, bilgisine sınır ve nihayet olmamalıdır. Bir misalle anlatmak gerekirse, yaratıcının ilmini yazıya dökmek için dünyadaki bütün ağaçlar kalem olsa ve denizlere 7 misli daha ilave edilerek hepsi de mürekkep olsa bunlar tükenmeli, ancak yaratıcının ilmi yine de tükenmemelidir. Lokman 27, Kehf 109. Nihayetsiz bir kudret. Yaratıcının sonsuz bir ilme sahip olmakla birlikte yine nihayetsiz bir kudrete de malik olması zaruridir. Aksi takdirde şu gördüğümüz varlıkları meydana getiremez, varlıklarını devam ettiremezdi. Bütün mahlukat onun kudretine nispetle o kadar küçük ve basit olmalı ki gökleri ve yeri yoktan var ederken veya herhangi bir şeyi yaratmak isteyince sadece ol demeli, o da oluvermelidir. Onun emri sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek kısa sürede müessir olabilmelidir. Bakara 117, Kamer 50. Bütün mülk ve hakimiyet ona ait olmalı, mülkü dilediğine verip dilediğinden alabilmeli, dilediğini aziz, dilediğini zelil kılabilmeli, her türlü hayır yalnız onun elinde olmalı ve onun her şeye gücü yetmelidir. Gökleri ve yeri nizam üzere ayakta tutabilmeli, ölüden diri, diriden ölü çıkarabilmeli ve dilediği kimseye hesapsız rızk verebilmelidir. Ali İmran 26-27, Fatır 41. Bütün insanları yaratmak veya ölümden sonra hepsini tekrar diriltmek, bir tek kişiyi diriltmek gibi kolay olmalıdır. Lokman 28. Bütün insanlardan ve yardımcılar edinmekten müstani olmalı, hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı bulunmamalı, aksine herkes ona muhtaç olmalıdır. Zümer 7, Fatır 15, Ankebut 6, İhlas 2. Bütün kainat, nizamının bozulması anlamına gelen kıyamet bile onun kudretinde ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup bitmelidir. Bütün hadise bir sayhadan, çığlıktan ibaret olmalı ve yine bir sesle anında bütün canlılar hesap için toplanıvermelidir. Nahl 77, Yasin 48 ila 50, 53, Sa'd 15, Kaf 42. Hasılı bir sinek bile yaratamayan, hatta sinek kendisinden bir şey kaptığında onu dahi kurtarıp geri alamayan aciz bir varlık olmamalıdır. Hac 73. Yine yaratıcı her şeyi işitmeli, görmeli ve dilediği her şeyi yapmaya güç yetirebilmelidir. Bu şekilde bütün üstün ve kamil vasıflara sahip, bütün eksik ve noksan sıfatlardan da münezzeh olmalıdır. Yorulup dinlenmek, cennette gezinmek, şehri ve kuleyi görmek için inmek, Tekvin 1-2, 3/8, 11/5, pişman olmak, Çıkış 32/14, 2 Samuel 24/16, Yeremya 18/8, 10, 26/3, 13, 19, 42/10 ve benzeri. Beşer gibi kıskanmak, Çıkış 20/6, 32/12, Tekvin 6/6 ve benzeri. Ve benzeri yorumu çok güç antropomorfik beyanlar veya yaratıcının beşerileşmesi türünden tevhide aykırı düşünce ve inanışlar aklen ve mantıken kabul edilemez. Profesör Doktor Bekir Topaloğlu, Allah Mat Diya 2-489. Peki bütün kamil ve yüce sıfatlara sahip olan bir yaratıcı, son derece muazzam ve muntazam olan bu kainatı ve çok üstün vasıflara sahip kılıp pek çok nimetlerle yücelttiği insanı niçin yaratmıştır? Ve bu insandan ne beklemektedir? Yaratıcının insandan istediği şeyleri nasıl öğrenebiliriz? Diğer taraftan insanlar ölüme bir çare bulamamışlardır. İlim dünyası ölümsüzlük geninden ümidini kesinlikle yitirmiştir. Yani her canlı ister istemez ölümü tadacaktır. Hiçbir canlının bundan kaçması mümkün değildir. Ölüm sonrasında insanın durumu ne olacaktır? İşte insan idrakini aşan bu sorulara ancak vahiy kaynaklı bir din cevap verebilir.